Ayrım 5.
Parlamenter düzene geçiş için gerekli koşullardan devlet başkanı ile ilgili olanı böylece bir bakıma kendiliğinden yerine gelmiş oluyordu. Ama eskiden beri yürütülen komisyon çalışmaları sonunda 1909 Ağustos'unda bir de anayasa değişikliği yapılarak parlamentoya sunulacak yasa önerilerinin padişahça uygun görülmesi zorunluluğu kaldırıldı. 113. maddedeki sürgün yetkisine son verildi ve gerektiğinde padişahça alınan fesih kararının bir de ayan meclisi tarafından uygun görülmesi yolunda yeni bir kural kondu. Böylece kendiliğinden oluşan durum kurallarla da sağlamlaştırılmış oldu. Ayrıca anayasaya asıl parlamenter görünüşünü veren değişiklik, hükümetle meclis-i mebusan arasındaki ilişkilerde yapıldı. Artık 30. madde, bakanların genel hükümet politikasından dolayı müştereken, birlikte, kendi bakanlıklarının işlerinden dolayı da münferiden, tek başına, meclis-i mebusana karşı sorumlu olacaklarını belirtmekteydi. Oysa daha önceki metinde, toplu ve tek başına sorumluluk ayrımı yapılmadığı gibi, daha önemlisi bu sorumluluğun kime karşı olacağı da açıklanmış değildi. Normal bir parlamenter düzende hükümetler çoğunluk partisinin ileri gelenlerinden kurulur. Oysa ikinci meşrutiyetteki durum bundan farklıydı. Mutlakiyet yönetimini devirmiş olan İttihat ve Terakki'nin yönetici kadrosu, genellikle hükümetlerde görev ve sorumluluk yüklenmemekte, iyi niyetli ve namuslu bildiği kişileri iş başına geçirip, onlara dışarıdan yön göstermekle devlet işlerini yürütebileceğini sanmaktadır. Bu tutum otoriter yönetime inanmış çevrelerde hala yaygın olan bir kanıya dayanıyor. İnsanları tutarlı kadrolar içinde birleştiren temel bir dünya görüşü, bir ideoloji olmaksızın, iyi niyet, namus ve ehliyetin devlet yönetmeye yeteceği umulmaktadır. Gerçi daha 1909 değişiklikleri yapılmadan da Mehmet Kamil Paşa kabinesinin 1909 Şubat'ında düşürülmesi dolayısıyla Osmanlı tarihinde ilk kez Meclis-i Mebusan'ın güvensizlik oyuyla hükümeti devirdiği görülmektedir. Ama parlamento karşısında hesap verenler, veremeyince de çekilenler, İttihat ve Terakki'nin yöneticileri değil, başkalarıdır. İkinci meşrutiyetin karışık özgürlük havası içinde hayli bocalayan İttihat ve Terakki, Trablus ve Balkan savaşlarıyla büsbütün kararan politika ortamında bazen sertleşmekte, iktidarını sağlama bağlamak için fesih yetkisinin kullanılmasını kolaylaştıracak anayasa değişikliklerine giderek hırçınlaşmakta, bazen de iyice etkisizleşip kendi nüfusu dışında kabinelerin kurulmasına razı olmaktadır. 23 Ocak 1913'teki Babı Ali baskınıyla gerçek diktatörlüğünü kuran İttihat ve Terakki, eninde sonunda birkaç kişinin isteklerine boyun eğmekte ve dolayısıyla Almanların yakın doğu ile ilgili planları için kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na itilişi değil parlamentodan, kabine üyelerinin birçoğundan bile gizli tutulmuştur. 3. Bölüm Kurtuluş Savaşçı Rejimi ve Etkileri. Soru 8. Kurtuluş Savaşı sırasındaki rejimin ve devlet sisteminin özelliklerini bilmek, bugünkü anayasa sorunlarının anlaşılması bakımından niçin önemlidir? Kurtuluş Savaşı, Türk toplumunun tarihinde biri içle öbürü de dışla ilgili iki büyük oluşumun kesişme noktası sayılabilir. Bir yanda 19. yüzyıldan beri süregelen iktidarı sınırlama çabası, meşrutiyet dönemlerinden geçtikten sonra artık doğrudan doğruya bütün egemenliği kullanılan bir meclisin kurulmasına kadar varmakta, böylece iktidarı sınırlama yerine doğrudan doğruya iktidarın kaynağını değiştirme isteği kendini göstermektedir. Artık devlet içindeki yasama, yasaları yürütme ve yargılama yetkilerinin değişik ellere verilmesinden söz eden Montesquieu'cu bir dengelenme çabasıyla değil, Rousseau'cu bir genel irade bütünlüğüyle karşı karşıyayız. Öte yandan dışa karşı da kendi kurduğu büyük bir imparatorluğun yıkıntıları ortasında, bu imparatorluğun en yoksul ve dayanıksız toplumu olarak bırakılmış bir ulus, elde kalan son toprak üzerinde direnmekte, ölüm kalım savaşı vermektedir. İşte bu iki büyük olay birbirini durduracak, engelleyecek yerde, tamamlamakta büyük bir dinamik atılım yaratmaktadır. Başka bir deyimle içeride ulus egemenliğini kurma çabaları, dışa karşı kurtuluş savaşını aksatmadığı gibi, dış düşmanı kovma endişesi yüzünden o zamana kadarki rejim gelişmelerinde bir duraklama veya geriye dönüşte olmamaktadır. Tam tersine Kurtuluş Savaşı'nı yürütmek ve yönetmek için bulunan biçimler, rejim konusundaki gelişmeleri hızlandırmakta, hatta o alanda başka türlü hiç gerçekleşmeyecek sıçramalar yaratmaktadır. Kurtuluş Savaşı dönemi, Türkiye'deki anayasacılık hareketleri bakımından son derece önemli bir özellik taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla birlikte, Türk devlet yapısında egemenliğin kaynağı ve kullanılışı bakımından önemli bir değişiklik olmaktadır. Osmanlı Devleti'nde bir parlamentonun belirmesi, hukuk açısından az çok batıdaki gelişmelerin kalıplarına uygun biçimde olmuş ve padişahın yetkilerinden bir kısmı yasama yetkisi olarak parlamentoya geçmişti. Başka bir deyimle, başlangıçta bütün yetkiler hükümdardayken, sonra bu yetki bütünlüğünün içinden ayrılıp kopan bir yasama yetkisi belirmektedir. Oysa 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalnızca yasama yetkisini kullanan basit bir parlamento değildir. Bütün yetkiler onda toplanmıştır. Bundan sonra yürütmenin ayrı bir güç olarak ortaya çıkışı, hep meclisin yetkilerinden bir şeyler alarak ama daima o yetkilerin sınırları içinde kalarak gerçekleşecektir. İşte 1921 Anayasası'nda açıkça ifade edilen, 1924 Anayasası'nda tekrarlanan, hatta 1961 ve özellikle 1982 anayasalarındaki değişik düzenlemelere karşı etkin kalıntılarını bugünün politikasında bile hala duyuran meclis üstünlüğü ilkesi o dönemden kalmaktadır. 1961 Anayasası'na gelinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusal egemenliği temsil eden tek organdı. 1960 öncesindeki ezici meclis çoğunluklarının tutumlarına karşı bir tepki olarak beliren 1961 Anayasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ulusal egemenliği temsil eden tek organ olmaktan çıkarmış, bu egemenliğin anayasada konan esaslara göre başka organlar eliyle de kullanılabileceğini belirtmiştir. 1961 Anayasası'nın getirdiği ve 1982 Anayasası'nın daha da pekiştirdiği bu yeni yaklaşımı, özellikle Fransız İhtilali'nden beri geliştirilen ve Türkiye'de de Anadolu hareketleri sırasında yerleşen ulusal egemenlik ilkesiyle, daha doğrusu bu egemenliği temsil eden tek organın üstünlüğü inancıyla bağdaştırabilmek hayli güçtür. Kurtuluş Savaşı boyunca ve ondan sonraki anayasa uygulamalarında meclis üstünlüğü ilkesi üzerinde böylesine ısrarla durulmuş ve bu ilke halk yönetiminin ya da çok partili dönemde sık kullanılan bir deyimle demokrasinin neredeyse tek kuralı olarak işlenmemiş olsaydı, belki 1961 Anayasası'nın getirdiği temel değişikliğin anlaşılması daha kolay olabilirdi. Bütün bu hukuk sorunlarının ötesinde, Anadolu Hareketi'nin niçin genel olarak yüzeysel yenileşme devrimleriyle yetinip, köklü ekonomik ve sosyal yapı değişikliklerine kadar gitmediğini anlayabilmek için de, Kurtuluş Savaşı sırasındaki rejimin özelliklerini bilmek gerekir. 18. yüzyılın sonlarından beri ve özellikle Tanzimat'ı izleyen yıllarda Türk toplumunda birbiriyle çatışan iki zümre belirmişti. Bir yanda yüzeysel bir batılılaşma ve yenileşme çabası içinde bulunan askeri ve sivil bürokrasi, bir yanda da taşra eşrafıyla toprak sahipleri ve onlara katılan din adamları. Bu ikinci zümre halk üzerindeki etkisi dolayısıyla yığınlarla devrimciler arasında sürekli bir soğukluğun ve uzlaşmazlığın bulunmasında rol oynamıştı. Kurtuluş Savaşı toprakları doğrudan doğruya işgal edilmiş bir ulusun, türlü zulüm ve haksızlıklara karşı en sonunda hırsla baş kaldırışı olduğu için bu ulusal şahlanış o zamana kadar kaynaşamamış zümreleri de bir araya getirmektedir. Gerçi taşra eşrafının bir kısmı ilk işgallere karşı hayli pasif kalmıştır ama ulusça girişilen mücadele yavaş yavaş onları da kendi safına almakta gecikmemiştir. Bu bakımdan milli mücadelede rol oynamış insanlar arasında o zamana kadar bir araya gelmemiş olan çeşitli zümrelerin temsilcilerine rastlanabilir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin %28'i memurluktan ve öğretmenlikten gelmekteydi. Askerler %15, hukukçular %13 oranındaydı. Askeri ve sivil bürokrasiden sayılabilecek bu zümreye karşılık, Üyelerin %17'si din adamı, %12'si tüccar, %9'u serbest meslek sahibi, %6'sı da çiftçiydi. Ulusal Kurtuluş Savaşı aslında ayrı dünya görüşlerini ve ayrı toplumsal özlemleri temsil eden bu iki zümre arasında öyle bir kaynaşma yaratmaktadır ki, ilk meclis birinci ve ikinci grup diye bölündüğü zamanlarda bile zümreler kesin olarak birbirinden ayrılmamakta, her zümreden birinci ve ikinci gruplara katılanlar olmaktadır. Savaştan sonra toprak reformu gibi toplumun ekonomik sosyal yapısını değiştirecek köklü adımların atılmamış olmasını ve çoğunlukla yüzeyde kalan yeniliklerle yetinilip halk yığınları üzerindeki eski egemenlik ilişkilerinin kırılamamasını başlangıçtaki bu kaynaşmaya bağlamak yanlış olmaz. Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştıran askeri ve sivil bürokratik kadro, bu ölüm kalım mücadelesinde karşısında değil, yanında yer almış olan sınıflara dokunacak adımları atmaktan çekinmiştir. O sınıflarda bu ulusal birleşmenin yarattığı elverişli ortamı kendi çıkarları için kullanmaktan geri kalmamışlar, savaş sonrasında bütün devlet mekanizmasının kendi yönlerinde çalışmasını sağlamışlardır. Soru 9. Kurtuluş Savaşı sırasındaki devlet yapısının temel özelliği olan meclis hükümeti sistemi ne demektir ve bu sistem 1921 anayasasıyla nasıl düzenlenmiştir? Meclis hükümeti denen sistemin ilk örneğine Fransız ihtilalinin La Convention Nationale, Ulusal Kurultay döneminde rastlanıyor. Türkçe'de konvansiyon diye anılan bu dönemde Kral 16. Louis'nin boynu vurulduktan sonra aslında yeni bir anayasa yapmak üzere toplanmış olan meclis, iktidarı kullanan tek organ durumuna geçmekte, güçler ayrılığı, iktidarın dengelendirilmesi gibi kavramları bir yana bırakmaktadır. Robespierre'lerin, Danton'ların, Marat'ların, Saint-Just'lerin dönemi bu. Terör çağı diye anılan bu dönemde Robespierre'in deyimiyle tiranlığa karşı özgürlüğün despotluğunu kurmak için bütün yetkilerin ihtilal meclisinde toplanması gerekli görülmekte, meclis içinden seçilen ve onun bir komisyonu gibi hareket eden Kamu Kurtuluşu Komitesi bu ilk demokratik diktatörlük sisteminin başlıca yürütme organı olmaktadır. O tarihten beri yasama ve yürütme, hatta bazen de yargılama yetkilerinin bir mecliste toplandığı sistemlere meclis hükümeti sistemi ya da konvansiyon dönemindeki ilk uygulanıştan dolayı konvansiyonel sistem denilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de yasama, yürütme ve bir bakıma yargı yetkilerini elinde bulunduran bir kurtuluş olarak doğdu. Ama meclisin yürütme işlerini yüzlerce kişilik üye kalabalığıyla görmesi mümkün olmadığı için sonradan icra vekilleri heyeti denilen bir kurul meydana getirildi. Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin sureti intihabına dair 2 Mayıs 1920 tarihli yasaya göre icra vekilleri meclisin kendi üyeleri arasından yine meclisin salt çoğunluğunca seçilmekteydi. İcra vekilleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları da meclis çözecekti. İcra vekillerinin meclis tarafından ayrı ayrı seçilmeleri kısa zamanda sakıncalarını gösterdi. Bu yoldan seçilen kimselerin bir araya gelerek takım çalışması yapmaları güç oluyordu. Bunun üzerine 4 Kasım 1920'de çıkarılan bir yasayla meclisçe yapılacak vekil seçimi için adayların meclis başkanınca, yani bu sıfatla yürütme kurulunun da başında bulunan kimsece gösterilmesi kabul edildi. Ancak meclis, icra vekillerini doğrudan doğruya seçmekte ısrar ettiği için 8 Temmuz 1922'de çıkarılan bir yasayla eski usule dönüldü. Meclis üyeleri yalnız yasama işleriyle yetinmeyip yürütme alanlarına da karışmaya, yürütmenin bütün işlerini aşırı bir titizlikle denetlemeye, hatta yönetmeye çalışmaktaydılar. Milli mücadelenin sonlarına doğru ve özellikle Lozan görüşmeleri sırasında Mustafa Kemal meclis hükümeti sistemine karşı başlangıçta duyduğu bağlılığı yitirmiş ve artık meclis karşısında daha serbest bir bakanlar kurulu yaratma görüşünü benimsemiştir. En başta birinci soru dolayısıyla belirtildiği gibi, Kurtuluş Savaşı sırasındaki yönetim yapısını temelli olarak belirleyen
20 Ocak 1921 tarihli metin, o zaman anayasa sözünün Osmanlıca karşılığı olarak kullanılan Kanun-u Esasiye adını değil, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adını taşımaktaydı. Saltanatla hilafetin yıkılacağı ve yerine yepyeni bir cumhuriyetin kurulacağı izlenimini vermemek için başvurulan bu sözcük değişikliği şu gerçeğin saklanmasına elbette yetmiyordu. Ankara'da Türkiye Devleti diye adlandırılan yeni bir devlet kurulmuştu ve bu devletin bir anayasası bile vardı. Gerçi 5 Eylül 1920 tarihinde çıkarılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin durumlarını düzenleyen Nisab-ı Müzakere Görüşme Yeter Sayısı Kanunu, meclisin amacını hilafet ve saltanatın, vatan ve milletin istihlas, kurtarılma ve istiklalinden ibaret olarak belirlemekteydi. Ama Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile bu amaç çoktan aşılmış ve geleceğe yönelik olarak önemli bir takım ilkeler konmuş oluyordu. Türk Anayasa Hukuku tarihinde 1921 Anayasası olarak anılan o belge, görünürde padişahlığı açıkça yıkmamakta, hatta yürürlük maddesinde dolaylı yoldan Nisab-ı Müzakere Kanunu'ndaki gayeye atıfta bulunmaktadır. İlk bakışta yalnızca zaten yürürlükte olan bir yönetim biçiminin derli toplu bir metinle ortaya konup hukuksallaştırılması söz konusudur. Fakat bu yapılırken çok önemli bir ilke, ulusal egemenlik ilkesi, Türk tarihinde ilk kez bir hukuk kuralı durumuna getirilmektedir. Birinci madde, hakimiyet bila kaydı şart, kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir, dayanır demekteydi. İkinci madde ise icra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Yürütme gücü ve yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır demekte. Böylece 1924 Anayasası'yla da tekrarlanacak olan bir temel kural yerleştirmektedir. Hatta 1921 Anayasası bir halk hükümeti kurmak amacında o derece ileri gitmektedir ki, ilerideki ve bucaklardaki yönetimin seçimle iş başına gelen şuralara, yönetici meclislere bırakılmasını, eğitim, sağlık, ekonomi, bayındırlık ve sosyal yardım gibi işlerin onlara devredilmesini öngörmektedir. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın havası içinde bu pek demokratik hükümler gerçek anlamıyla uygulanabilmiş değildir. 1921 Anayasası, konvansiyonel sistemin temeli olan Güçler Birliği ilkesini ikinci maddeyle açıkça ilan ettiği gibi, üçüncü maddede bunu iyice perçinlemektedir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. Onun içindir ki Kurtuluş Savaşı boyunca cephede vuruşan ordular bile Büyük Millet Meclisi Hükümeti Orduları adıyla anılmıştır. Yine aynı anayasanın 9. maddesine göre Büyük Millet Meclisi Reisi, Vekiller Heyeti'nin de reisi tabisidir. Bununla birlikte icra vekilleri heyetinin üyeleri içlerinden birini kendilerine başkan seçeceklerdir. Ama meclis namına imza vaazına ve heyet vekili mukarreratını tasdike salahiyettar, meclis adına imza koymaya ve heyet vekile kararlarını onaylamaya yetkili olan yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanıdır. Soru 10. Yeni Türk Devleti'nin cumhuriyet haline gelişi nasıl oldu? Meclisin icra vekilleri heyetince yürütülen her işe karışması sonucu yasama yürütme ilişkilerinde saplanılan çıkmazdan cumhuriyet ilan ederek kurtulmak mümkün oldu. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yaratılan cumhurbaşkanlığı ya da eski deyimiyle riyaset-i cumhur makamı yürütmeyi yasamadan biraz daha ayırmaktaydı. Cumhuriyet düzenine geçiş baştan başa yepyeni bir anayasa yaparak olmadı. 1921 Anayasası'ndaki meclis üstünlüğü ilkesi ortadan kaldırılmadan aynı sistemin içine iki başlı bir yürütme organı oturtuldu. Meclisin kendi üyeleri arasından seçeceği bir cumhurbaşkanı ve onun atayacağı fakat meclisçe uygun bulunacak bir başbakan. Zaten 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan eden yasa hayli iddiasız bir ad taşıyor. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı mevadının maddelerinin tavzihan tadiline, açıklığa kavuşturularak değiştirilmesine dair kanun. Bu yasaya göre Cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından başbakanı seçecek, başbakan da yine meclis üyeleri arasından öbür bakanları seçtikten sonra Bakanlar Kurulu'nun bütünü Cumhurbaşkanı tarafından meclisin onayına sunulacaktır. Böylece meclis hükümeti sistemi biraz değişmiş ve parlamenter sisteme doğru bir kayma başlamış oluyordu.